Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. En'am suresinin 162. ila 165. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin la şerike leh ve bizalike umirtu ve ana evvelul muslimin kul agayra وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ بعضكم فوق بعض درجات لأبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. De ki, o her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Hiçbir nefis kendi aleyhinden başkasını kazanmaz. Günahkar olan bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin sonuçlandırılması pek çabuk olandır ve şüphesiz O bağışlayandır, esirgeyendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 15 Haser 1400, Hicri Gamer'i 1 Cemadülevval 1443 ve Miladi Takvim'le 6 Aralık 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İranlı gençlerin uluslararası platformlardaki başarıları, Batı Asya gelişmeleri ve Kalıcı Itır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Ece. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Reisi yaptırımların kaldırılmasını ve etkisiz hale getirmesini ciddiyetle takip ettiklerini söyledi. İranlı yetkili Tahran, Moskova iktisadi ilişkilerde hedefin yıllık 5 milyar euro olduğunu söyledi. Uluslararası Kızıl Haç Örgütü ve Kızılay Toplulukları Konfederasyonu Genel Başkanı, dünyada korona aşısının dağıtımındaki adaletsizliği sert dille eleştirdi. Türkiye ordusunun Kuzey Irak'ta yasa dışı saldırıları devam ediyor. IŞİD unsurları Irak'ın Kerkük kentine saldırdı. Rusya, Amerikan Hava Kuvvetleri'nin sivil havacılığı tehdit ettiğini bildirdi. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İran hükümeti baskıcı yaptırımların kaldırması ve etkisiz hale getirmesi için güçlü bir şekilde çalışıyor, dedi. İran Ajansı'na göre Seyyid İbrahim Reisi, İran halkına hitaben televizyondan yayınlanan canlı röportajında, İran'ın karşı tarafa sunduğu teklifin baskıcı yaptırımların kaldırılması ve nükleer meseleler şeklinde iki konu olduğunu atıfta bulunarak, son zamanlarda Viyana'da yapılan görüşmelerde İran'ın müzakerelere yetki ve saygınlıkla katıldığı bugün tüm dünyaya kanıtlanmıştır, dedi. Baskıcı yaptırımların kaldırılması ve etkisiz hale getirilmesinin İran hükümetinin önceliği olduğunu belirten reisi, bugüne kadar farklı ülke liderleri ve yetkilileriyle yüzden fazla görüşme ve temas gerçekleştirdiğini belirterek dünya ile kültürel, siyasi, iktisadi ve içtimai ilişkilere vurgu yaptı. Söz konusu telefon görüşmesinde İran Cumhurbaşkanı son Tacikistan ziyaretine de atıfta bulunarak, bu ziyaretten sonra iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler üçe katlandı, dedi. Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi ve Eko zirvesindeki varlığına değinen Cumhurbaşkanı, iki toplantının Tahran'ın komşuları ve bölge ülkeleriyle ilişkilerini genişletmek için yeni bir alan sağlaması yönünde bir fırsat olduğunu belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca komşu ülkelerle çeşitli anlaşmaların imzalandığını duyurdu ve bu anlaşmaların yakında medyada yayınlanacağını sözlerine ekledi.
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı 4+1 ile müzakerelerde nihai hedef tüm yaptırımların kaldırılmasıdır dedi. Gulam Hüseyin İsmail'i Viyana görüşmelerinde çok ciddiyiz ve 4+1 ile müzakerelerdeki nihai hedef tüm yaptırımların itibar ve yetkiliği kaldırılmasıdır dedi. İsmail'i irade ve planla müzakerelere girdik, yaptırımları kaldırarak bu müzakerelerin sonucunu Viyana'da arıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı ayrıca Viyana'daki görüşmelere devam edeceğiz. Ancak bu görüşmelerdeki diğer taraflar meseleleri başkentlerinde gündeme getirmeleri gerektiğini açıkladılar ifadesini kullandı. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı da İran İslam Cumhuriyeti 2015 nükleer anlaşmasının yeniden etkinleştirilmesi ve yaptırımların kaldırılması yönündeki taleplerinden geri adım atmayacaktır dedi. Bakır İken'i 2018'de anlaşmadan çekilen Amerika olduğu düşünüldüğünde Washington ilk adımı atmalı dedi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Kırgızistan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Talat Bekmasatkov ile bir araya geldi. Afganistan'daki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede taraflar ikili ilişkilerin ve Tahran ile Bişkek arasındaki bölgesel işbirliğinin geliştirme yolları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Kırgızistan'da son parlamento seçimlerini başarıyla gerçekleştirmesini tebrik eden İran Dışişleri Bakanı, iş adamlarının, siyasi heyetlerin ve turistlerin seyahatlerini kolaylaştırmak için iki ülkenin başkentler arasında doğrudan uçuşlar kurarak işbirliğini genişletme gereğini vurguladı. Emir Abdullahyan, iki ülkenin ulaştırma, transit ve Kırgızistan-Bender-Abbas demir yolu koridorunun iki ülke için Kırgızistan'ı Batı Asya bölgesine bağlama amaçlı pilot operasyonu alanlarındaki işbirliğine övgüde bulundu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'a bakışını açıklayan Dışişleri Bakanı, ülkede istikrar ve barışı tesis etmek amacıyla Afganistan'da tüm etnik gruplardan oluşan kapsayıcı bir hükümet kurulması gerektiğini vurguladı. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı da iki ülke dışişleri bakanları arasında diyalog ve görüşme ve görüş alışverişlerinin önemini vurguladı ve yeni bir işbirliği turunun gerçekleşmesini umduğunu belirtti. Masarikov Tahran ziyareti sırasında ayrıca İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile de görüştü.
İran Dışişleri Bakanı'nın İktisadi İşler Yardımcısı Mehdi Safer'i Tahran-Moskova arasındaki iktisadi ilişkilerin yıllık 5 milyar euronun üzerine çıkarmaya çalıştığını duyurdu. Mehdi Safer'i Tahran-Moskova ekonomik ilişkilerinin son durumunu gözden geçirmek için bir toplantı kulesinde muhabirimize yaptığı açıklamada, bu toplantıda biri Kuzey-Güney koridoru ile ilgili olmak üzere çeşitli konular tartışıldı ve bu koridorun Hazar Denizi boyunca farklı bölümlerinin tamamlanması vurgulandı dedi. Mehdi Safer'i bu koridorun bölümlerinden biri de Enzeli Hazar Limanı'nın tamamlanmasıdır dedi. Mehdi Safer'i ayrıca şöyle dedi. Bugünkü toplantıda gündeme getirilen bir diğer konu yaklaşık 5 milyar euro değerinde bir finansman planının uygulanmasıdır. Safer yaptığı açıklamada ayrıca şu anda 670 milyon dolar olan İran tarım ürünlerinin Rusya ihracatı konusu da incelendi dedi.
Van'da 4.6 büyüklüğündeki deprem İran'ın Batı Azerbaycan eyaletindeki Avcılık yakınlarında da hissedildi. Van, Bitlis ve çevrelerinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı. Türkiye'deki depremle aynı zamanda İran'ın Batı Azerbaycan bölgesinde de deprem hissedilirken henüz depremde yaşanan maddi hasar ve can kaybı hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi. Depremin yerin 10 bin metre derinliğinde meydana geldiği anlaşılıyor.
Gürcistan'daki Dünya Halter Şampiyonası'nın son günde İran temsilcileri süper ağırlıkta bir altın, bir gümüş madalya kazandı. Dün 107 kilo pozitif kategoride Ahmet Eminzade ve Mehdi Seyyadi müsabakaya çıktı ve Eminzade 255 kilo ağırlığı kontrol ederek altın, Seyyadi ise 247 kilo ağırlıkta gümüş madalya kazandı. Böylece İranlı halterciler dünya şampiyonasındaki çalışmaları 3 altın 2 gümüş madalya kazanarak sona erdi.
Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Toplulukları Konfederasyonu Genel Başkanı Francesco Rocca, korona aşısının dünya çapında adaletsiz dağıtımını eleştirdi. Rocca, korona aşısının dağıtımındaki eşitsizliğin virüsün yeni varyantlarına yayılmasına yol açtığına dikkat çekerek, dünyadaki korona aşısına erişimdeki eşitsizlikten yakındı. Rocca, dünyada Omikron adlı yeni bir koronavirüs varyantının patlak vermesini, dağıtımda adalete daha fazla dikkat edilmesi için bir uyarı çağrısı olarak nitelendirdi. Korona aşısının dünya çapında adaletsiz dağılımı, defalarca Dünya Sağlık Örgütü ve diğer uluslararası örgütlerin tepkilerine neden oldu. Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey yetkilileri, Amerika'nın da aralarında bulunduğu zengin ülkeleri aşı üçüncü bir doz enjekte etmek yerine düşük gelirli ülkelere göndermek için COVAX programını tahsis etmeye çağırdı. Birleşmiş Milletler, korona aşısının dünya çapında eşit olmayan dağılımındaki büyük zorluklara, aşıların istiflenmesine ve zengin ülkeler tarafından ihracatı ve tedarikine yönelik kısıtlamalara, aşıların adil dağıtımı için altyapı eksikliğine ve yeterli aşı eksikliğine işaret etti. Daha önce de dünya nüfusunun sadece %4'ünü oluşturan Amerika'nın dünyada tüm korona aşılarını yaklaşık 1/4'ini stokladığı açıklanmıştı.
Türkiye'de son 24 saatte 350.937 COVID-19 testi yapıldı. 19.357 kişinin testi pozitif çıktı. 185 kişi yaşamını yitirdi. Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, vaka sayılarının 20 binin altına büyük uğraş ve özveriyle düştüğünü belirtti. Fahrettin Koca, bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tedbirden taviz vermemeliyiz ifadelerini kullandı. Türkiye'de 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı %81.61, birinci doz aşı yapılanların oranı %90.82 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120.910.438 doza yükseldi.
Pratisyen hekim maaşlarını 2500 TL, uzman hekim maaşlarına 5000 TL ek gösterge zammı öngören düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tüm partilerin oy birliğiyle kabul edilirken, gelişme diğer sağlık çalışanların tepkisine sebep oldu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hekimlere yönelik zam müjdesi vermişti. Pratisyen hekim maaşlarına 2500 TL, diş hekimleri de dahil olmak üzere uzman hekim maaşlarına 5000 TL ek gösterge zammı öngören düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi. Hekim maaşlarına yapılan zam diğer sağlık çalışanlarını memnun etmezken, özellikle sosyal medya üzerinden başlayan tepkiler hükümeti de harekete geçirdi. Sağlıkçıların bu isyana kulak veren AK Parti, pratisyen hekimlerin maaşlarını 2500, diş hekimleri de dahil uzman hekimlerin maaşlarına 5000 lira düzeyinde yapılan ek gösterge zammının diğer sağlık personelini de kapsayacak şekilde genişletilmesi için harekete geçti. İlk tepki İstanbul, Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden gelirken, paylaşım üstüne paylaşım alan videoda aralarında çok sayıda hekimin de olduğu kalabalığın yaşanan gelişmeleri alkışlarla protesto ettikleri görülüyor.
Rusya Federal Servisi Askeri Teknik İşbirliği Başkanı Dmitri Shogayev, Moskova ve Ankara'nın TFX savaş uçağının geliştirmesinde Türkiye ile işbirliğini görüştüklerini söyledi. Türkiye Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, dün yaptığı açıklamada Rusya ve Türkiye'nin söz konusu savaş uçağının geliştirilmesi dahil olmak üzere savunma alanında işbirliği yaptığını söyledi. Demir, Milliyet Gazetesi'ne verdiği demeçte, Rusya ile görüşmelerimizde çok fazla işbirliği alanı var. Bu görüşmeler milli savaş uçağımızın gelişimini içeriyor, dedi. Türkiye 2016 yılından bu yana milli savaş uçağı projesi üzerinde çalışıyor. Türkiye, Amerika F-35 savaş uçağı programına dahil olurken TFX savaş uçağı üzerinde çalışmalar başlattı. Türkiye'nin Amerika'dan 100 adet F-35 savaş uçağı alması gerekiyor. Ancak Ankara'nın Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almaya karar vermesiyle Amerika bunu rafa kaldırdı. Rusya-Türkiye Askeri İşbirliği, Rusya Devlet Başkanı Putin'in birkaç gün önce Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Ankara'nın Ukrayna'ya askeri yardımını eleştirmesinin ardından geldi. Ukrayna ordusu geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın güneydoğusunda çatışma bölgelerinde ilk kez Türk yapımı insansız hava araçları kullandığını duyurmuştu. Ukrayna Savunma Bakanlığı gelecek yıl yine Türkiye'den SİHA ve İHA satın almayı hedeflediklerini bildirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Kuzey Irak'a yaptığı askeri müdahalenin bir parçası olarak 3 PKK'lının öldürüldüğünü bildirdi. Anadolu Ajansı'na göre Türkiye Savunma Bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde PKK'ya karşı mücadelesine devam ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada 3 PKK'lının terör saldırısı hazırlığında olduğuna yer verildi.
Iraklı kaynaklar pazartesi sabahı IŞİD terör grubu unsurlarının kuzeydeki Kerkük ilindeki Altun Kubri bölgesine saldırdığını bildirdi. Irak Sabir'in haber kanalı saldırıda en az 4 kişinin öldüğünü, 5 kişinin de yaralandığını haber verdi. Bazı kaynaklara göre IŞİD teröristleri bir grup Kürt peşmerge kuvvetini hedef aldı. IŞİD teröristleri Kerkük'ün güneyindeki Lahiban köyüne de saldırarak köyde en az 16 evi ateşe verdi. IŞİD terör örgütünün Irak'taki yenilgisine rağmen bu terör örgütünün bazı üyeleri hala ülkenin farklı yerlerinde bulunmakta ve dağınık bir şekilde terör eylemleri gerçekleştirmektedir.
Filistin İslami Cihat Hareketi 131 günlük açlık grevin ardından İsrail zindanlarından serbest bırakılan Filistinli bir esirin direnişini övdü. Batı Şeria'daki İslami Cihat Hareketi'nin sözcüsü Tarık İzzettin, serbest bırakılan Kayyid el-Fesvus güçlü bir iradeyle işgale karşı gerçek bir direnişin sembolü olduğunu göstermiştir, dedi. İzzettin, el-Fesvus'un zaferinin Filistinliler için bir milli kazanım olduğunu belirterek, bunun Filistinli esirler ulusal hareketin hapishane gardiyanlarına karşı mücadelesindeki karnesine ekleneceğini belirtti. İslami Cihat sözcüsü bu vesileyle işgal rejimin hapishanelerindeki kahraman esirlerin sabrını övüyor, tutsakları ve haklı davalarını desteklemek için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguluyoruz, dedi. Filistin El Yom Haber Ajansı, savaş esiri Kayyid el-Fesvus'un geçici tutukluluğunu protesto etmek amacıyla 131 günlük açlık grevin ardından serbest bırakıldığını bildirdi.
Medya kaynakları Suudi Arabistan'ın Lübnan Büyükelçisi'nin Beyrut'a dönüşünü onayladığını bildirdi. Lübnan Enneşre gazetesinin haberine göre Suudi yetkililer Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un talebi üzerine Lübnan Büyükelçisi Velid el-Buhari'nin Beyrut'a dönüşü konusunda mutabık kaldılar. Macron, Fars Körfezi ülkeleri turu kapsamında dün Riyad'a gitmiş ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de bir araya gelmişti. Suudi-Lübnan ilişkisindeki krizi çözmeye çalışmak Macron'un Riyad ziyaretinin hedeflerinden biriydi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova pazar günü yaptığı açıklamada Amerikan Hava Kuvvetleri'nin tehlikeli eylemlerinin sivil havacılığı tehdit ettiğini söyledi. Bir telegram gönderisinde Zaharova, Karadeniz'de dahil olmak üzere Rusya sınırına yakın Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO uçak uçuşlarının artan yoğunluğundan duyduğu endişeyi dile getirdi. Zaharova, Cuma günü bir Amerikan CL-600 gözetleme uçağının Rus Hava Trafik Hizmetleri'nin sorumluluk alanı yakınında Karadeniz üzerinde 11 bin metreden 9200 metreye indiğini ve iki sivil uçağın rotasını bozduğunu söyledi.
Ve son haberimiz, Amerikan eski başkanı Trump, Florida'da yaptığı konuşmada Genelkurmay Başkanı Mark Milley'i lanetli bir aptal olarak nitelendirdi. Trump, radikal bir örgütün ev sahipliğinde önemli eylem adlı etkinlikte yaptığı konuşmada Genelkurmay Başkanı Mark Milley'i Amerikan birliklerinin Afganistan'dan geri çekilmesi konusundaki girişimden ötürü lanetli bir aptal olarak değerlendirdi. Trump, Afganistan'dan ayrıldığımız anda Afganistan'dan her şeyi almamız gerekirdi. Ancak Biden yönetimi orada çok fazla ekipman bıraktı, dedi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Viyana müzakerelerinin yapıcı ve mantıklı kararları bekleyişi başlığını taşıyor. Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımı kaldırması hususundaki müzakereler geçen hafta pazartesi gününden itibaren Viyana'da başlamıştı. Bu müzakereler cuma günü geçici olarak son buldu ve bu müzakerelerin devamı müzakere yapan heyetlerin başkentlerine danışmaların ardından çıkacak sonuçlara bağlı olduğu açıklandı. İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Ali Bagrikeni El Cezire kanalına yaptığı röportajda Amerika'nın 6 tur müzakere sürecinde garanti verme ve gerçekliğin sınanması ilkelerini kabul ettiğini belirterek nükleer anlaşma ile ilgili olan tüm yaptırımlar ve Amerika'nın maksimum baskı kampanyası ve geri getirilen yaptırımlar hemen kaldırılmalıdır vurgusunda bulundu. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ayrıca şöyle dedi: karşı tarafa sunduğumuz planlarda ciddiyiz. Bizim sunduğumuz planlar müzakerelerin diğer tarafının masasında tabii ki kanıtlı ve mantıklı bir argümanın eşlik ettiği şekilde yanıt vermeleri gerekir. Viyana'daki İran heyeti görüşmelerde baskıcı yaptırımın kaldırılması ve nükleer meselelerin yer aldığı öneri belgesini 4+1 grubuna sundu. Diğer taraf İran'ın sunduğu belgeleri gözden geçirmeli ve sunulan metinlerle ilgili olarak İran'la gerekli görüşmeleri ve müzakereler için hazırlanmalıdır. Bununla birlikte kapsamlı ortak eylem planına geri dönüş konusunda 6 turluk yoğun ve hassas müzakereler ardından katılan ülkelerdeki diplomatlar ve yetkililer 2015 nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerine uygun olarak karşılıklı anlamaya bağlı kalma konusunda bir anlaşmaya varmanın yakın olduğuna inanıyor ve bunun ulaşılabilir olduğunu düşünüyorlar. Ancak başarılı bir müzakere ulaşmak için çok uzun bir sürenin olmadığını da düşünüyorlar.
Rusya'nın Viyana görüşmelerindeki temsilcisi Mikhail Ulyanov yaptığı açıklamada müzakerelerde her şey üzerinde anlaşma sağlanmadan hiçbir anlaşmaya varılamayacağına dair bir kural var dedi. Bir açıdan Berçan nükleer anlaşmasının başarısızlığı uluslararası etkileşimi korumak için toplu bir önlemin başarısızlığı anlamına gelir. Bu şekilde uluslararası toplumda aktif rol oynadığını iddia eden tüm güçler zarar görecektir. Bu nedenle halen Berçan nükleer anlaşması üyesi olan ülkeler bu anlaşmanın iptal edilmesini istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri bir yandan Berçan nükleer anlaşmasına geri dönme çağrısında bulunurken diğer yandan yasa dışı yaptırımların sürdürülmesinde ısrar ediyor. Üniversite profesörü ve uluslararası ilişkiler uzmanı Rıza Zabihi, Viyana görüşmelerinin başarısız olmasının Joe Biden hükümeti için maliyetli olacağını belirterek, Viyana görüşmelerindeki çıkmazın Avrupalılar için de çok büyük hayal kırıklığı yaratan sonuçları olacağına işaret etti. Avrupa'nın Berçan nükleer anlaşmasının çökmesini önleme çabalarına rağmen acizliğini kanıtladıktan sonra bugün Avrupa'nın bir kez daha bu anlaşmanın yeniden canlandırmasında en azından arabuluculuk yapabilecek konumda olduğunu belirtti. Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell, cumartesi günü Roma'da yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin aynı zamanda ekonomik bir anlaşma olan nükleer anlaşmayı korumak için çalıştığını söyledi. Borrell şu açıklamada bulundu: eski Amerikan Başkanı Donald Trump, eylemlerinin sonuçlarına bakmadan İran'ın o zamana kadar bağlı kaldığı anlaşmadan çekildi. Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu sözlerine şu açıklığı da getirdi: İran'ın anlaşmaya dönmesini istiyorsak bunun bedelini ödememiz gerekiyor. Doğal olarak tüm tarafların mantıklı ve akıllıca tutumları ve bakışları Berçan Anlaşması'nın ihya edilmesine yol açacak ve bu da herkesin yararına olacaktır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz Amerika'nın Yemen Savaşı'nda Suudilerin ortağı olması etrafında. Amerika ve Batılı ülkelerin tüm insansıverlik sloganlarına rağmen bu ülkeler Suudi Arabistan'ı Yemen halkı karşısına cinayet işlemekte desteklemektedirler. Suudi komutasındaki koalisyon güçleri ise Yemen'i bombardıman etmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Senatör Bernie Sanders ve Amerikan Temsilciler Meclisi üyesi Rokana yayınladıkları bildiride Arabistan'ın Amerika'nın yardımıyla Yemen'i bombardıman ettiğini itiraf ettiler. Bu iki kongre üyesi Suudi Arabistan'ın Yemen'e müdahalesi ve savaş alevlerini körüklemesinin dünyada en büyük insani felakete yol açtığını belirtip Amerikan yönetiminden Suudi Arabistan'a baskı yaparak Yemen savaşını bitirmeye ve bu ülkenin kuşatılmasının son bulmasını istediler. Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı savaşı 2015'te başladı. Yüz binlerce Yemenlinin ölmesi ve yaralanmasına rağmen 4 milyon Yemenli evinden barkından oldu. Suudi Arabistan'ın askeri tacizi ve açtığı savaş Yemen altyapısının %85'ini tahrip etti ve bu ülkeyi çok ciddi bir şekilde gıda ve ilaç eksikliği ve kıtlığı ile karşı karşıya bıraktı. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreter İnsan İşler Yardımcısı Yemen'deki insani durumu felaket niteleyerek şöyle dedi: Yemen dünyada en kötü insani krizle karşı karşıyadır. Suudi Arabistan ve ortakları Amerika ve Batılı ülkelerin desteklerinden ve lojistiğinden yararlanarak Yemen'i bombardıman etmeye devam etmektedir. Buna rağmen Biden hükümeti son dönemde Yemen savaşını bitirme vaadinde bulundu ve Suudilere taarruzi silahların teslim edilmesini engelleyeceğini iddia etti. Ancak tüm vaatlere rağmen Amerika'nın Suudi Arabistan'a silah satışları ve siyasi ve iktisadi ilişkileri devam ettirme çerçevesindeki destekleri devam ediyor. Guardian gazetesi bu hususta şöyle yazıyor: Biden hükümeti Yemen'e yönelik taarruzi askeri operasyonların son bulmasına dair iddiasının aksine böyle bir girişime yanaşmadı ve krizin devam etmesine müsaade etti.
Hali hazırda Amerika'nın savunma alanındaki müteahhitlere Yemen'e saldıran Suudi uçaklarına hizmet etmektedir. Amerikan son dönemde Suudi Arabistan'a yeni silahların satılacağını duyurdu. Yayımlanan istatistikler Amerika ve Suudi Arabistan arasında Mart 2015'ten beri imzalanan silah anlaşmalarının değerinin yaklaşık 28 milyar 500 milyon dolar değerinde olduğunu, bunlardan 1 milyar 200 milyon dolarlık 20 anlaşmanın Joe Biden başkanlığı döneminde ve mevcut yılda imzalandığını gösteriyor. Amerika'nın Riyad'ı her alanda desteklemesine rağmen ancak Suudi koalisyon güçleri hala Yemen savaş alanında büyük yenilgiler almaktadırlar. Ensarullah Siyasi Bürosu üyesi Abdülvahhab el-Mahbeşi şu açıklamada bulundu: Amerika bölgedeki tüm kozlarını, özellikle de Yemen savaşı ile ilgili kozlarını kaybettiğini düşünüyor. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na bağlı kurum ve kuruluşlar, özellikle de Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF defalarca Yemen'e saldırganları saldırı sonucunda bu ülke halkının büyük bir kıtlık ve insani felaketle karşı karşıya kaldığını bildirmiştir. Yemen tam gücüyle saldırganlar ve tacizciler karşısında dirense de bu ülkenin ekonomik koşulların iyi olmadığı söylenmelidir. Birçok bölgesinde ise insanlar yoksulluk ve hastalık ile mücadele vermek zorunda kalmıştır. Koronavirüs pandemisi ve ilaç ve tedavi ihtiyacı ise bu ülke vatandaşlarının birçoğu için büyük bir sorundur. Uluslararası kurum ve kuruluşların raporlarına göre bu ülkede milyonlarca insan sadece bir adım kıtlıktan uzaktadır. Bu koşullar altındaki Amerikan Kongresi üyesi Biden'ın Suudi Arabistan'ı Yemen Savaşı'nda destekleme politikasını eleştirerek bu siyasetin devam etmesi hususunda uyarılarda bulunmuşlardır. Bu uyarıların ise pratikte sonuca gideceği düşünmemelidir. Tahrar Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 15 Hazar 1400, Hicri Kameri 1 Cemadül Evvel 1443 ve Miladi 6 Aralık 2021 Pazartesi. 41 yıl önce bugün Hicri Şemsi 15 Haziran 1359'da Tuğ General Pilot Ahmet Keşveri şehit edildi. Hicri Şemsi 1332 yılının Tir ayında İran'ın kuzeyindeki bir köyde dünyaya gelen şehit Ahmet Keşveri, Hicri Şemsi 1351'de hava kuvvetlerine girdi ve helikopterle pilotluk eğitim kurslarını başarıyla bitirdikten sonra İran'da İslam İnkılabı'nın zaferinin ardından İran'ın batısındaki Kürt bölgelerinde inkılap karşıtı unsurların temizlenmesi faaliyetlerine başladı. İran bölgesinin hava kuvvetleri komutanlığını üstlendi ve canı gönülden vazifelerini ifa etti. Devrik Saddam ordusunun İran'a saldırması üzerine şehit Keşveri çeşitli uçuşlarıyla mütecaviz düşmana ağır hasarlar verdi ve nihayet Hicri Şemsi 15 Haziran 1359'da saldırıya uğradı ve her zaman arzu ettiği şehadete kavuştu. ...31 yıl önce bugün Hicri Şemsi 15 Haziran 1369'da İran'ın önde gelen musiki hocalarından Menuçehr Cihanbegli 62 yaşında hayata veda etti. Hicri Şemsi 1307'de dünyaya gelen Üstad Cihanbegli musiki kendi dönemindeki önde gelen musiki üstadlarından öğrendi ve ardından tahsilini bitirmek amacıyla Avusturya'ya gitti ve orada doktora diplomasını almayı başardı. Bu ünlü İranlı müzik hocası İran'a geri döndükten sonra bu dalda ders vermeye başladı. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 15 Haziran 1357'de Tahran Üniversitesi'nin kurucusu Doktor İsa Sıddık vefat etti. ...984 yıl önce bugün Hicri Kameri 1 Cemadülevvel 459'da İranlı ünlü şair ve edip Şerefiddin Halid Fini Kaşani dünyaya geldi. İran'ın Kaşan kentinde yaşayan Kaşani önde gelen bilim adamı ve Selçuklu dönemi veziri olan Hacı Nizamül Mulk'la büyük bir ilgi duyardı ve onun ölmesi ardından devlet memurluğundan çıkarıldı ve daha sonra Basra'ya gitti ve orada araştırmaya başladı. Kaşani Selçuklular döneminde vezirlik görevi sırasında yaşamı konusunda bir kitap yazdı ki bu kitap Farsça nesir kalıbının en iyi örneği sayılıyor. ...232 yıl önce bugün Hicri Kameri 1 Cemadülevvel 1211'de Müslüman yetenekli şair Ozri lakaplı Şeyh Kazım Tamimi Bağdadi 80 yaşında Irak'ta vefat etti. O Hicri Kameri 1143'te Bağdat'ta ilim ehli ve edip bir ailede dünyaya geldi. ...134 yıl önce bugün Hicri Kameri 1 Cemadülevvel 1309'da İranlı mücadeleci alim ve Müslümanların önde gelen taklit mercilerinden Ayetullah Mirza Muhammed Hasan Hüseyin Şirazi İngiliz sömürgeciliğinin yağmalama girişimlerinin engellenmesi için yayınladığı fetva ile tütün imtiyazının lağvedilmesi zeminini hazırladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
karar.
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a mitin yanıtı. Rakamları TÜİK'ten mi aldın?
Yeni Asya.
Esna Bağkur primlerine indirim bekliyor.
Yeni Çağ.
Son anket AKP seçmenindeki sessiz dalgayı ortaya çıkardı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Şükran Soner 4 Aralık tarihli Cumhuriyet gazetesinde liranın değeri alışverişe girerken ilaç harken başka başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Sadece dolar, avro üzerinden de değil Rusya, diğer güçlü ekonomilerin ülkelerinin paraları karşısında da alışverişe giriş ile çıkışta ödenen ücretler arasında farklılıkların yaşanabildiği bir gerçeklikle yüzleşilebiliyor. Dün sabah bir canlı yayına katılan saraya yakın bir kamu kurumunun temsilcisi olarak görüş açıklamak üzere katılan bir isim Rusya'da alışveriş için girdiği bir mağazada Türk lirası karşılığını gördüğü bir ürünün çıkarken ödeme noktasında Türk lirası aleyhine değişmiş olarak ödenmek zorunda kalındığının altını çiziyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Dünün en çarpıcı gelişmesi kuşkusuz TÜİK'in resmi istatistiklerin açıklanmış olduğu sabahın ilk saatlerinde ana muhalefet partisi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK Başkanı ile görüşme isteminin reddedilmesiydi. Yine de gideceğini duyurması üzerine kapı önünde TÜİK istatistiklerinin gerçekleri açıklamaktan nasıl da uzak kaldığı verileri üzerinde yaptığı açıklamalardı. Doğal olarak TÜİK'in kapısı önündeki Kılıçdaroğlu'nun TÜİK istatistiklerinin gerçekleri açıklamadan ne kadar uzakta olduğuna ilişkin veriler üzerinde açıklamalarının çok fazla ile kamuoyunun sıradan vatandaşların dikkatlerinin çekilmesi, bilinçlerine kazanılmasında etkili işlev olacağının altı gün boyu tartışmalarda çizilmiş oldu. TÜİK'in aylık artışın %3.1 olduğu açıklamasına karşılık vatandaşlar için hissedilen, kendi alışverişleri üzerinden de yapmakta oldukları saptamalardan da görüleceği üzere %21-25 oranlar arasında dolaşıyordu. Üreticiler için ise önceki aylardan gelen fiyat artışları ile gelen maliyet artışları çok daha ürkütücü boyutlarda. %54.62'ye çıkmışken bugünden sonrasına tüketicinin günlük geçinme, beslenme, en başta her türden gereksinimlerindeki maliyet artışlarına nasıl yansıyabileceği gerçeği, ürkütücü tabloların yaşanması kaygılarını yükseltiyordu. Arka arkaya en çok tüketilen gıda ürünlerine gelmiş artışlar pek çok belediyenin satıcılara fiyat zammını uygulamayın, biz farkını size ödeyelim önerilerini getirmişti. Yaygınlaşabileceği sorgulanırken kayıtlı ulaştırma artışları, aylık %6 olmuş eğlence kültür lokantalardaki artışlar önlemlerin de etkisiyle %5-6 oranlarına çıkmıştı. Sarayın denetiminde memur, işçi, emekli, asgari ücret artışlarının ne olabileceği tartışmaları kaçınılmaz, çok daha önemli gündem maddelerini oluşturuyordu. Muhalefet cephesinin sürekli altını çizdiği gibi sarayın faizleri düşürme çabaları, inadı, yabancı paraların fiyatlarının önlenemez yükselişini getirmişken, yurttaşların güncel yaşamındaki fiyat patlamaları, ailelerin geçinebilmelerinin çıtasını, yaşayabilme sınırlarını da önlenemez biçimde yükseklere çıkarıyordu. Diskin dün sabahki bilimsel asgari ücrete ilişkin veri hesaplamasından çıkan sonuçlara göre asgari ücretin 5200 liraya çıkarılmasını zorunlu kılıyordu.
Mustafa Karaalioğlu, 4 Aralık tarihli Karar Gazetesi'nde ekonomi krizden çıkarmaya bir söz yeterdi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yeni ekonomik modelin dört ayağı var. Malum yatırım, üretim, ihracat, istihdam. Yatırım olacak. Yani yerli ve yabancı yatırımcılar yeni tesisler açacak. Orada üretilen malları yabancılar alacak ve tabiatıyla bütün bu işler için de işçi gerekeceği için istihdam artacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre model 4-5 aya sonuç verecek. 6. aya da vatandaş tarafından hissedilecek. Yani enflasyon düşecek, TL yeniden değerlenecek vesaire. Özetle böyle diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu özetin özeti de şudur. Türkiye ekonomisi sıradışı ve sansasyonel bir deneye tabi tutuluyor. Milli paranın değer kaybı, döviz borç seviyesinin 2 trilyon liraya kadar yükselen ilave maliyeti ve müzmin yüksek enflasyon pahasına bir deneye girmiş bulunuyoruz. Herhangi bir ekonomi yönetiminin herhangi bir zamanda herhangi bir konjektüre bağlı olmaksızın yapmak zorunda olduğu yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı yeni keşfetmiş gibi ilan etmek ve üzerine bir de bedel ödemek zaten başlı başına bir sansasyon. 19 sene başka ne yapıyorduk da yatırım, üretim, ihracat yapamıyorduk? Yok, yapıyor idiysek zaten olmakta olan şeye yeni model demek neyin nesi? Peki, madem eski kavramları yeniden keşfediyoruz, o zaman neredeyse unutulmaya yüz tutmuş bir başka kavramı da akla getirseydik keşke. Hukuk. Yatırımın, üretimin, ucuz borçlanmanın, cazip ülke olmanın ve en nihayet güvenli bir ekonomik sisteme sahip olmanın tek yolu, olmazsa olmaz şartı ve anahtarı hukuktur. Hukuk, Türkiye'de iyiden iyiye eksilmiş, sistemden izleri silinmiş bir şeydir. Hukuk eksildikçe Türkiye'de üretim azalmış, malların fiyatı düşmüş, yerli ve yabancı yatırım kesilmiş, işsizlik ve enflasyon artmıştır. Bu yüzden Türkiye içeride en yüksek kredi faiziyle iş yapan, dışarıda ise en yüksek kredi risk primiyle borç alan ülke haline gelmiştir. Cumhurbaşkanı yeni modeli anlatırken bilinen makroekonomik kavramları peş peşe eklemek yerine Türkiye'nin tartışmasız bir hukuk devleti olacağını ilan etseydi, siyasetin hukuk üzerindeki otoritesinin bittiğini duyursaydı ve duyurduğunu tatbikatta gösterseydi, yatırım gelmeye başlar, üretim ve ihracat da tabiatı gereği artardı. Hatta ihracat için Çin'in bunalıma girmesini beklememize de gerek kalmazdı. Avrupa Konseyi'nin ihlal prosedürüne tabi olan ve bu prosedürü önlemek için üye ülkeler nezdinde kulis yapma enerjisi bile kalmayan bir ülkenin her şeyden önce hukuka ihtiyacı vardır. Hukukla didişmeye değil, hukuku siyasetin emrine verip güveni kaybetmeye hiç değil ve ne yapması ne de yapmaması gerektiğini tecrübeyle öğrenen bir ülkenin hatada ısrar etmesi, çıkmaz yolu zorlaması ne büyük talihsizlik.
Cevher İlhan 4 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde iktisadi temellerden uzak ekonomi politikaları başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Tam da Cumhurbaşkanı'nın AK Parti Genel Başkanı olarak partisini grubunda haftalık konuşması öncesinde Merkez Bankası'nın swap anlaşmalarıyla dışarıdan bulunan emanet parayla dışarıdan bulunan müdahalesiyle doların kısa süreli bir iki küsur puanın ve akaryakıtın birkaç kuruş indirim yapılması iktidar cephesinde ve yandaş medyada yine alayı bağlayla propaganda edildi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
AKP iktidarında doları 1.5 liradan tırmandığı 7 lirada tutmak için hazinenin 128 milyar dolarlık kimlere ve nereye verdiği hala meçhul harcanmasının ardından doların önce 9 akabinde 12 liraya çıkmasına bakmadan Merkez Bankası'nın müdahalesiyle Cumhurbaşkanı'nın konuşmasıyla 13.95 liradan 12.20'ye düşmesi yandaş medyada bakın dolar düşüyor müthiş başarı manşetleriyle propaganda edildi. Özetle döviz piyasalarında fiyat oluşumları gözlemlenmektedir. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak muhtemel kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur ifadesi gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak sağlıksız fiyat oluşumları ifadesi tek kişilik yönetimin iflas eden tezatlı, tutarsız ve zikzaklı ekonomi politikasının ikrarı oluyor. Bir taraftan ekonomi şahlanıyor denilirken diğer taraftan ekonomi kurtuluş savaşından dem vurulması bu dönemin bir diğer tenakuzu olarak açığa çıkıyor. Bu durum gerçekten bir ekonomi kurtuluş savaşı varsa düşman kim sorusunu sordururken iktidardakilerin yanlış ekonomi politikalarının sonucunu dış mihraklara fatura etmesi algısı gerçekçi bulunmuyor. Bu garabet öncelikle küresel ecnebilerin demokrasileri ve meşru hükümetleri deviren darbelerin finansmanında emperyallerin yerli işbirlikçilerini fonlamada kullanılan doların TL karşısında 14 kat güçlendirilmesi bu iddiayı boşa çıkarıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı gençlerin uluslararası platformlarda başarıları.
İranlı öğrenciler 14. Uluslararası Nücum ve Astrofizik Olimpiyatlarında 9 madalya kazandı. Kolombiya'nın ev sahipliğinde ve çevrim içi yöntemiyle düzenlenen ve 48 ülkenin katıldığı bu rekabetlere katılan İranlı öğrenciler 2 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya ve bir de onur diploması kazandı.
Evet, bu haberleri belki duymuş olabilirsiniz. Ancak tekrar dinlenmesi ilginç ve takdir etmenize vesile olabilir. Haberlerden biri şöyle. İran'ın güneyinde yer alan Kirman kentinin Şehit Bahuner Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Abdülhüseyin Himmeti Saraper'de 2021 yılında Rusya'da petrol mühendisi üzerine düzenlenen uluslararası yarışmada Genç Bilim Adamları özel ödülünü kazandı. Bu yarışma dünyanın petrol alanında faaliyet yürüten ve petrol mühendisliği konusunda yeni düşünceleri olan ve bu alana ilişkin teknolojileri geliştiren genç bilim adamlarını tanımak ve böylece sanayi, ticaret ve bilim arasında daha derin ilişki kurarak uluslararası işbirliğini geliştirmek amacıyla düzenleniyor. Bu yarışmada dünya genelinden 60 hakem katılımcıların gönderdiği makaleleri irdeleyerek sonuçta en üstün olanları seçtiler. Bu yarışmaya dünya genelinden 93 genç bilim adamı katıldı ve İranlı genç bilim adamı İran adını zirveye taşımayı başardı.
Şimdi bir başka habere geçiyoruz. Bu haberde de şöyle deniliyordu. İranlı öğrenciler 14. Uluslararası Nücum ve Astrofizik Olimpiyatlarında 9 madalya kazandı. Kolombiya'nın ev sahipliğinde ve çevrimiçi yöntemiyle düzenlenen ve 48 ülkenin katıldığı bu rekabetlere katılan İranlı öğrenciler 2 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya ve bir de onur diploması kazanarak İran İslam Cumhuriyeti'nin bilimsel onurlarına yeni bir sayfa daha ekledi.
Bilimsel başarıların yanı sıra spor alanında da çok güzel haberler geldi. Duyduğumuza göre bir kızımız uluslararası rekabetlerde dünyanın tekvando zirvesine yerleşti. Haberde 2021 Dünya Bayanlar Tekvando Şampiyonası 31 ülkeden 170 tekvandocunun katılımı ile Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlendi. Bu rekabetlerde Zehra Şeydai final maçında Rus tekvandocu Margarito Bliznikova ile karşı karşıya geldi ve normal sürede 11-11 beraberce kalınca Altın Ruant'ta maçı kazanarak dünya şampiyonu oldu. Bu rekabetler Zehra Şeydai'nin altın madalyasından başka iki bayan daha birer bronz madalya kazandı.
Yaratıcılık dünyasına girmek gerçekte Allah-u Teala'nın insan adında yarattığı mahlukta yeteneklerinin doruk noktasının bir yansımasıdır. Yüce Allah insanı yaratırken bazen ruh araştırmacıları ve sanatçılar tarafından keşfedilen ve irdelenen bazı sanat şaheserler. Oh,